Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Devletinde hattatlık yani yazı sanatı çok ileri gitmişti. Çoğumuzun malumudur. Emsalsiz hattatlar yetişmiş ve mimari eserleri ve kitapları bu yazılarıyla süslemişlerdir. Bugüne kadar intikal eden pek çok sanat eseri bu hattatların imzasını taşımaktadır. Bunlardan bir tanesi 1848 yılında vefat eden Mustafa İzzet Efendi'ydi. Mustafa İzzet Efendi sol elini de sağ eli kadar maharetle kullandığı için Yesari namıyla anılırdı. Arapça Yesari solak demektir. Yesar sol manasına gelir. Mustafa İzzet Efendi hattatlığı yanında bilgili, güzel ve tatlı konuşan, girdiği her meclisi şenlendiren bir adamdı. Yalnız aşırı bir huyu vardı, bir ifrat huyu vardı ki mübalağayı çok severdi. Bir şey anlatırken mutlaka bire bin katarak mübalağa ederdi. Bu kötü alışkanlığından kendisini bir türlü kurtaramazdı. Hatta zamanın şairlerinden bir tanesi, yemin etse Yesarizade gerçekten yalan söyler diye bu Yesarizade'nin bu mübalağacılığını efendim dile getirmişti. Sonradan avcılara mal edilmiş bir fıkra vardır ki, bunun Yesari Mustafa İzzet Efendi'ye ait olduğu ileri sürülmektedir. Rivayet o ki, Mustafa İzzet Efendi bir gün arkadaşlarıyla beraber Alem Dağı'na kır gezintisine gitmiş. Oturup eğlenirlerken kendisi bir ara arkadaşlarından uzaklaşmış. Bir müddet sonra nefes nefese döndüğünde, arkadaşlar demiş, İleride bir çalılığın dibinden geçiyordum, bir de ne göreyim, yanımdaki fundalığın dibinden tam 500 tavşan fırlayıp kaçmazlar mı? Tabii arkadaşlar onun ne derece mübalağacı olduğunu bildikleri için onu alaya alıyorlar. Hey Mustafa İzzet Efendi, 500 tane tavşanın bir araya geldiği nerede görülmüş? Hele şunun doğrusunu söylesen, diyorlar. İzzet Efendi bu sefer diyor ki, vallahi belki 500 tane yoktu ama su içinde 250 tane vardı, diyor. Yine inanmıyor arkadaşları. İndir İzzet Efendi, indir, diyor. O kadar tavşan imkanı yok bir araya gelmez, diyorlar. İzzet Efendi, canım, diyor, gözlerimle gördüm, diyor. Fakat 250 değilse belki 50 tane vardı, diyor. Arkadaşları yine yemiyorlar. İndir İzzet Efendi, indir diye mukabele ediyorlar. Ya 10-15 tavşan vardı yemin ederim, diyor. Sen hele şunun doğrusunu söyle, diyor arkadaşları. Vallahi birkaç tavşan vardı ama sayısını pek tahmin edemedim, diyor bu sefer. İzzet Efendi, sen şunun hakçasını gel söyle. Sen fundalığın mundalığın dibinden kaçışan tavşan mavşan görmedin. Uyduruyorsun değil mi? Bunun üzerine Mustafa İzzet Efendi sitemle onlara şöyle dedi. Peki dedi, tavşan mavşan görmedim de o fundalığın dibinden kulağıma bir ses gelir gibi oldu. O sesin sebebi neydi o halde? Cevabını verdi. Mustafa İzzet Efendi'nin tatlı konuşmalarını Sultan Abdülmecid çok severdi. Ve sık sık kendisini saraya, sofrasına çağırırdı. İnce, kültürlü, esprili konuşmalarından büyük zevk alırdı. Bu uzunca bir müddet böyle devam etti. Fakat günün birinde ne olduysa oldu, belki bilmeden ağzından kaçırdığı bir söz sebebiyle padişah darıldı ve İzzet Efendi padişahın gözünden düştü. Sultan Mecid bu çok sevdiği adamı bir daha görmek istemedi. Ve artık bir daha saraya falan çağrılmadı. Saraya ve padişaha böylesine yakın olduktan, nimetlere, iltifatlara uğradıktan sonra o muhitten böylesine uzaklaştırılmak Mustafa İzzet Efendi'ye çok ağır geldi. Bundan dolayı eski neşesini kaybetti. Kılık kıyafetine bile itina göstermez oldu. İşi adeta dervişliğe vurdu. Başıboş bir halde oradan burada dolaşmaya başladı. Ara sıra bazı büyük camilere giderek hutbeler, vaazlar vererek kendisini avutmaya başladı. Padişahın gözünden düşmüş olmak, onun bir nevi hakaretine uğrayıp huzurundan kovulmak pek haysiyetine dokunmuştu. Hasılı bu hadise üzerine dünyadan elini eteğini çekip bayağı bir derviş hayatı sürdürmeye başladı. Böylece epey bir müddet geçti. Mustafa İzzet Efendi bir gün bir ikindi zamanı Ayasofya Camii'nde halka vaaz veriyordu. Tabi kendisi hattat, hattatların hepsi bilgili olmaz. Hatta küllü hattatın cahilin demişler, hattatların çoğu cahil olur. Fakat İzzet Efendi öyle değildi. Dini konularda da bilgisi vardı. Ve ağzına baktırırdı herkesi. Neyse bu Ayasofya'daki bu ikindi vaazının da en hararetli yerinde padişahın camiye teşrif ettiği haberi ortalığa yayıldı. Sultan Mecid'in adetiydi. Halkı tedirgin etmeden geldi. Bir köşeye oturdu ve kürsüde konuşmakta olan vaizi dinlemeye koyuldu. Dinlerken de içi hislerle dolup taşmaya başladı. Kürsüdeki bu tatlı dilli, malumatlı adam bir zamanlar kendisinin en yakın nedimlerinden, sohbet arkadaşlarındandı. Ne var ki giyimi kuşamı adeta derbederce idi. Vaaz bittikten sonra Mustafa İzzet Efendi'yi, bu eski nedimini padişah hemen yanına hünkâr mahviline çağırdı. Yahu İzzettin Efendi dedi, bu ne hal diye sordu. Sen işi dedi, tümüyle dervişliğe dökmüşsün. Yüzünün ifadesi, kılığın, kıyafetin tamamıyla değişmiş. Bunun sebebi nedir diye sordu. Mustafa İzzet Efendi boynunu büktü. Ne yapalım sultanım dedi, siz efendimizin hiddeti, derviş yaptı izzeti diye cevap verdi. Bu sitemkar ve kinayeli cevaptan pek bir tahsis oldu Sultan Abdülmecid. Zaten çok merhametli ve şefkatli bir hünkâr idi. Hemen o günden itibaren Mustafa İzzet Efendi'yi affetti ve onu yeniden nedimleri arasına kattı. Sevgili dinleyiciler, Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi'nin mübalağakârlığı meşhur. Kendisini bir Ramazan akşamı iftara davet etmişler. İftar Boğaziçi'nde bir yalıda. O zamanlar henüz daha Boğaziçi'nde bu şirket hayriye vapurları, yani şimdi denizcilik işletmesinin vapurları henüz daha başlamamış. Kayıklarla efendim bir yerden bir yere gidiliyor. Zaten Boğaziçi de şimdiki gibi veya Osmanlı Devleti'nin son zamanları gibi canlı değil. Daha tek tük oralarda böyle zevk sahipleri evler, yalılar yaptırmışlar. İşte bunlardan bir tanesine iftar yemeği tertiplenmiş. Malum Eskinin iftarları namlı iftarlar. Bu namlı iftarlarda zamanın en hoş sohbet, en güzide insanları toplanır. Efendim, iftarın kendisine ayrıca bir de bu davetliler kıymetlendirir, şereflendirirdi. Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi de tanımayan yoktu. Malum herkesin hattata bir işi düşerdi. Şimdiki kadar fen, teknik gelişmiş olmadığı için çok kimsenin hattatta işi olurdu. Kur'an-ı Kerim yazdırırdı, Enam-ı Şerif yazdırırdı, Elifba yazdırırdı, çocuklarına evine tablolar yazdırırdı. Şimdiki gibi evine saçma sapan tablolar asma adeti yoktu. Herkes evine bir ayet, bir hadis, efendim ecdattan bir atasözü, bir vecize yazmayı efendim tercih ederdi ve bunun için de hattatlarla anlaşırlardı. Hattata tarif eder. Hattat o tarif edilen efendim metni, ifadeyi en güzel şekilde çeşitli hat usullerinden, yazı usullerinden birini kullanarak yazar ve ondan sonra sahibine verirdi. Para, bunun karşılığında da hattatla anlaşan kimse hattata para verirdi. Hattatlar böyle geçinirlerdi. Bu meşhur hattatlar böyle. Bir de hattatların yaptığı başka bir iş vardı. Kitap istinsah etmek. Bir yazma kitap birinin eline geçtiği zaman, şimdiki gibi fotokopi yok, basma bir kitap bile olsa, bu kitabın kopya edilmesi ancak hattat marifetiyle olur. Her baba yiğit oturup da kitap istinsah edemezdi. Bir hattata verirdi. Hattat efendi şu kitabı bana istinsah et derdi. Hattat bunu en güzel şekilde istinsah eder. Yani kopya çıkartır. Minüste kopya çıkartır. Ve bu da hattatların bir başka gelir kaynağıdı. Onun için bir de hattatların mühür kazıtanların mühürlerinin yazısını da hattatlar yazardı. İcazetnameleri mesela hattatlar yazardı. Diplomalar, eskiden diplomalara icazetname denirdi. Bu icazetnameleri yazması için hattatla anlaşılır. Hattat o icazetnameyi en güzel şekilde yazar, kenarını süsler, tesip eder ve talep edene ücretin mukabilinde verirdi. İşte lafı uzattık. Hattat Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, çevresi geniş, sevilen bir şahıs, Boğaziçi'ne bir iftara davet ediliyor. Biraz gecikiyor iftara. Gecikmesinin sebebi de denizdeki dalgalığın fazlalığı. Efendim diyor, fırtına o kadar şiddetliydi, o kadar şiddetliydi ki diyor, dalgalar bizim kayığı caminin şerefesinin hizasına kadar yükseltiyordu diyor. Yani o kadar fırtına varmış ki kayığın, dalgalar kayığı minare şerefesine kadar yükseltiyormuş. Vakit de geçmiş malum herkes. Neyse, oradaki zürafadan, zariflerden birisi diyor ki, efendi hazretleri, muhtemelen dalgalar sandalı böyle yükselttiği zaman top atılmıştı, ezan vakti olmuştu. Hemen çubuğu tellendirip minarenin kandilinden yakmalıydınız diye alaylı bir cevap veriyor. Evet, Yesarizade'nin mübalağalarına karşı taraf da boş durmuyor. Onlar da böyle alaylı ve veciz cevaplar veriyorlardı. Mustafa İzzet Efendi, yukarıda da sizlere ifade ettiğimiz gibi meşhur ve usta bir hattattı. Eski harflerle V harfi vav olarak ifade ediliyor malum. İzzet Efendi bilhassa çifte vav yazmakta eşsizdi. Çifte vav, vav harfini simetrik olarak yazmaya denirdi ve bunu her önüne gelen hattat beceremezdi. Bir gün Üsküdar'dan Kabataş'a geçecekti. O zaman Boğaz'da daha buharlı gemiler çalışmaya başlamamıştı. Bir yakadan ötekine geçecek olanlar ya pazar kayığı denilen bir çeşit büyük dolmuş mavralarına binerlerdi yahut da Münferi'den tek başına bir sandal kiralayıp öyle geçerlerdi. Mustafa İzzet Efendi'nin işi acele olduğu için pazar kayığını bekleyemedi. Kıyıda bekleyen kayıklardan, sandallardan birini atlayıp Kabataş'a çekmesini söyledi. Fakat Kabataş iskelesine yaklaşırken parayı ödemek için elini koynuna atıp da kesesini arayınca dehşetle anladı ki evden acele çıkarken para kesesini yanına almayı unutmuş. Kıvranmaya başladı. Kayıkçı da iri yarı kaba saba bir adam. Ne deyip ne yapacağını düşünürken aklına bir çare geldi. Bak evladım dedi. Böyle korku korku konuşmaya başladı. Para kesimi evde unutmuşum dedi. Yanımda sana verecek akçe de yok. İstersen adresimi vereyim, akşama gel paranı al. İstersen yarın sabah ben gelip seni iskelede bulayım, borcumu ödeyeyim. Bunu duyunca adamın yüz ifadesi değişti. Hani yol yakın olsa belki yeniden onu Üsküdar iskelesine çıkaracak da git de parayı evden al, başka laf istemem diyecekti. Fakat Kabataş'a varmışlardı. Bir cevap vermedi ama adamın yüz ifadesini görünce Mustafa İzzet Efendi'nin aklına bir çare geldi. Evladım dedi, ben hattatım, hattatlığın ne olduğunu bilir misin dedi. Ne bileyim ben dedi sandalcı, hem o dediğinden bana ne dedi. Ben sana dedi bir çifte vav yazayım dedi. Sahaflar çarşısında kime götürsen sana bu kayık parasının 50-100 mislini verirler dedi. Adamcağız pek inanmadı ama çaresiz razı oldu. Mustafa İzzet Efendi hemen koynundan bir küçük kağıt parçası çıkardı. O zamanlar hattatlar, katipler divit, hokkalı divit kalemi de bel kuşaklarında taşırlardı. Bel kuşağı kalem taşımaya mahsus bir yerdi. Hani şimdi ceket cebine dolma kalem konuyor ya, o zamanlarda elbisenin kuşağına divit hokka konurdu. Hemen çıkardı divitinin kalemini, oracıkta hemen kağıdın üzerine bir çifte vav çekti ve yüz ifadesi hala değişmemiş olan sandalcıya uzattı. Ve indi, işine gitti. Birkaç gün sonra bir boş zamanında bu sandalcının yolu sahaflar çarşısına düştü. İlk önüne gelen dükkancıya, efendi dedi, şu kağıt para eder mi diye sormaya kalkmadan dükkancı sahaf, ooo bu Mustafa İzzet Efendi'nin çifte vavıdır. Ne istersin dedikten sonra herifin cevabını beklemeden eline yarım altını tutuşturuverdi. Üstüne bir şey karalanmış kağıdın bunca para etmesi karşısında sandalcı hayretler içinde kaldı. Sevinçten uçarcasına evine gelip olanı biteni oradakilere anlattı. Neredeyse bir iki haftalık nafakalarını temin edecek paraya kavuşmuştu. Aradan haftalar geçti. Bir köşede tek müşteri arayan bu nobran kayıkçı kalabalık arasında Mustafa İzzet Efendi'yi görünce derhal tanıdı. Ötekini berikini yararak kayığını İzzet Efendi'nin bulunduğu yere getirdi ve kendisine şöyle seslendi. Efendi baba dedi. Gel benim sandala buyur dedi. Hem çifte vav da istemiyorum dedi. Bir vava seni karşıya geçireyim dedi. Mustafa İzzet Efendi o her zaman olmaz evladım dedi. Ve sandalcıya sandala binip sandalcının cevabını böylece verdi. Vaktiyle İstanbul'da Sultan Aziz ve Sultan Hamid devrinde yaşamış birisi vardı. Kurban Osep. Ermeni asıllıydı. Ancak bir Osmanlı efendisi tarzı gösterirdi. Hususiyeti son derece muazzam taklit yapardı. Ses taklidi ve mimikler yapardı. Ayrıca vantrilokluğu da vardı. Yani karnından ses çıkarırdı. Bu seslerle herkesi hayretlere duçar edecek hünerler gösterirdi. Bir keresinde bir yazlık tiyatroda kadınlara tahsis edilen kısmın, o zamanlar tiyatrolarda, sinemalarda, tramvaylarda, vapurlarda kadınlara ayrılan yerler vardı. Erkekler oraya giremezlerdi. Orada da o kadınlara ayrılmış bölümün hemen yakınına oturmuş bu Kurban Osep ve karnından katıla katıla ağlayan bir bebek sesi çıkarmış. Yarım saate yakın bir süre oradaki kadınları meraktan ve telaştan birbirine katmıştı. Boğulurcasına ağlayan çocuğun sesini duyan kadınlar ayağa kalkıp birbirlerine girmişler. Çocuğun nerede ve kimin çocuğu olduğunu ahlar vahlar içinde arayıp taramışlar. Neden sonra erkekler ve kadınlar tarafını birbirinden ayıran perdenin hemen dibinde Kurban Osep'i gören birisi ve onun ününü bilen birisi işin farkına varınca hadiseyi örtbas etmiş. Fakat kadınlar öfkeye kapılın o mahvili yıkmışlar ve oyunun zevkini burunlarından getiren Kurban Osep'in kaçmasına fırsat vermeyip üzerine çullanmışlar ve kendisini pestil haline getirinceye kadar dövmüşlerdi. Vantrilokluğun da başına böyle işler açtığı vaki idi. Efendim, vaktiyle zamanın eli açık zenginlerinden bir Maksud Paşa vardı. Maksud Paşa'nın meclisine Kurban Osep devam ederdi. Sık sık onun konağına giderdi ve onu orada efendim Kurban Osep'e taklit yaptırırlar ve onun sohbetinden eğlenirlerdi. Bir defasında Maksud Paşa ile Kurban Osep, paşanın boğazdaki yalısının denize bakan tarafında oturuyorlarmış. Kavaklardan böyle bir tatlı rüzgar esiyor. O rüzgarla serinleyip çene çalıyorlar. Paşanın da keyfi o gün pek yerinde. Kurban Osep'e diyor ki, Osep Efendi diyor, farz et ki şu anda birden aklıma esse de, başta şu yalı olmak üzere, menkul gayrimenkul mallarımı, bankadaki altınlarımı toptan sana bağışlasam, başka bir tabirle benim kadar zengin olsan, ne yapardın? Ama diyor bana içinden geçtiği gibi samimiyetle açık ve doğru cevap ver diyor. Vallahi diyor Paşa Hazretleri diyor, Bağdat'a sürgün edilip de kahyasının, Efendimiz yine rüyada gördüm, yakında affedilip tekrar sadrazam olarak İstanbul'a gideceksiniz deyişlerine karşı, adamcağız söyle kahya söyle, yalan olduğunu biliyorum ama yine de hoşuma gidiyor dediği gibi ben de derim ki diyor, bu söz hoşuma gitti. Hani böyle bir şey yapacak olsanız diyor, İlk iş olarak kendime Çamlıca'nın tam tepesinde çok ihtişamlı bir köşk yaptırırım diyor. İyi diyor Maksud Paşa, köşkü yaptırdın sonra? Köşkün içini diyor Kurban Osep, atlaslarla döşeyip süslerim, pek çok güzel cariyeler edinirim diyor. İyi diyor, onları yaptın, daha sonra ne yaparsın diye soruyor Maksud Paşa şimdi. Bu sefer Kurban Osep diyor ki, başta zatihalleriniz olmak üzere eşe dosta, tanıdıklara ahbaba, misli benzeri görülmedik ziyafetler çekerim. İyi, bunları da yaptın. Daha sonra cins atlar beslerim, koşulara sokarım. Avrupa'dan en halislerini, Arap ülkelerinden en halis atları getiririm. İyi, güzel. Zevk sahibisin diyor Maksud Paşa. Bunlar da güzel. Daha ne yaparsın diyor. Efendim diyor Kurban Osep, ben avlanmayı çok severim diyor. Kayış Dağı, Alem Dağı, Ömerli sırtlarında keyfimce sürek avları tertip ederdim diyor. Peki ama daha sonra ne yapardın diyor Maksud Paşa soruyor şimdi. Köşkün yanına bir cennet bahçesi, cennet misali bir bahçe kurdururum. Altın fıskiyeli havuzlar, mermer yalaklar, sedir ağacından gölgelikler yaptırırdım diyor. Maksud Paşa sonra deyince, bir hayvanat bahçesi kurarım, dünyanın dört bir yanından eşine az tesadüf edilir kuşlar, hayvanlar getirtirim diyor. Bunun üzerine Maksud Paşa diyor ki, peki be sersem adam diyor, bildiğime göre diyor, senin diyor, uçan kuşa bile borcun var. Bunca masrafları ederken şu borçlarını ödemeyi hiç mi aklına getirmezdin diye soruyor Maksud Paşa. Kurban Ösep tatlı tatlı tebessüm ediyor. Aman Paşa Hazretleri diyor, durmadan daha derken sormak ve öğrenmek istediğiniz bu muydu? Ben böylesine hovardaca alışverişler edip işler görürken esnaf milleti benden olan alacaklarını öylesine kat kat çıkarırlardı ki artık benim bir de bunları ikinci defa ödemeye hacetim kalmazdı. Sevgili dinleyiciler, Kurban Ösep bir keresinde adada gecelemiş, ertesi günü vapurla İstanbul'a iniyordu. Güvertede çok şık, hatta aşırı züppece giyinmiş bir adam gördü. Bir müddet ona belli edecek biçimde, takdirle kendisini süzdükten sonra yanına vardı. Hürmetkarane bir selam verdikten sonra, beyefendi dedi, sizi tanımıyorum ama dedi, deminden beri duyduğum takdir ve hayranlığımı ifade etmekten kendimi alamadım dedi. Öteki ne gibi efendim diye sordu. Efendim dedi, sizin dedi üstün bir zevk sahibi olduğunuz kıyafetinizden hemen belli oluyor dedi. Kumaşı, dikişi, üstünüze kalıp gibi uyuşu belli ki çok usta bir terzinin elinden çıkmış. Yakışmasına da bu kadar yakışır diyor. Teşekkür ederim diyor öteki. Kurban Ösep bu sefer üstünüzdeki her şey çok uygun, çok mutena, çok müstesna da sadece diyor, fesinizin rengi biraz aykırı düşmüş diyor. Hani nar çiçeği yerine vişne çürüğü olsaymış, tümden dört başı mamur olacakmış diyor. Öteki, haklısınız galiba diyor. Bu kez renk biraz açık düştü. Ben ki gerçekten titiz bir adamım ama falan gibi bir şeyler söylüyor. Kurban Ösep, fakat olmamalı efendim diyor. Olmamalı efendim diyor. Bu ceket, bu pantolon, bu yelek, bu kravat, buna böyle bir fes seçilir mi diyor. Doğru diyor öteki adam. Ancak olan oldu bir kere diyor. Artık gelecek seferde böyle bir hataya düşmeyiz diyor. Neyse Kurban Ösep ayrılıp yerine dönüyor. Oturuyor. Biraz sonra kalkıp tekrar adamın yanına dönüyor. Affedersiniz diyor. Kravatınızdaki o ihtişamlı iğneyi meşhur kuyumcu baba yana mı yaptırdınız diyor. Hayır diyor karşıdaki. Eskiden vardı, baba yadigarıdır diyor. Kurban Ösep diyor. Çok nefis bir şey diyor. Çok da uygun düşmüş diyor. Hani Allah için söylemek lazım diyor. Sizin gibi zevkli giyinenlerde olmasa herkes paspasa dönecek diyor. Fakat ah şu fes yok mu? Adam ben de sizin görüşünüzdeyim. Fakat ne yapalım? Bir kere böyle düştü. İnşallah onu da hemen değiştireceğim diyor. Kurbana sor, aman diyor bilhassa değiştirin diyor. Pek iyi edersiniz diyor. Yerine gidip oturuyor. Bir müddet sonra tekrar kalkıyor ve tekrar adamcağızın yanına geliyor. Beyefendi diyor, darılmayın ama diyor, siz galiba beni baştan savuyorsunuz diyor. Halbuki ben bu memleketin bütün iyi giyinenleri namına size hatırlatmayı bir vecibe addederim diyor. Hemen vapurdan iner inmez şu fesinizi değiştirin ve buna değiştireceğinize dair de namus yemin edin de ben de rahata kavuşayım diyor. Adamın nevri dönmeye başlıyor. Değiştireceğiz dedik ya be kardeşim diyor. Ne diye yemin edecekmişim diyor. Kurban Ösep diyor ki, kızmaya hakkınız yok beyefendi diyor. Benim sizden istirhamım zevk ve incelik hususunda bir memleket ve vazifesidir diyor. Milli bir vecibedir diyor. Hem bu denli ince, şık, zarif, pahalı giyinesiniz, hem de başınıza o renkli fese layık göresiniz. Günahtır, buna hakkınız yoktur. Başka bir renk, vişne çürüğü fes giymeniz lazım diyor. Karşı taraftaki diyor ki artık siz beni adam akıllı sıkmaya başladınız diyor. Yeter artık diyor. Bunun üzerine Kurban Ösep pek efendim diyor. şanınıza layık düşsün diye böyle ısrar ediyordum. İleri gittimse bir daha ağzımı açmam diyor. Kırılmış bir tavırla gidiyor, yerine oturuyor. Fakat adamcağız ister istemez gözlerini kendisine çevirince bu sefer eliyle ve yüz işaretleriyle fesin renginin güzel gitmediğini, kötü olduğunu ifade etmeye devam ediyor. Öfkeden adamcağız kendisini kaybediyor. Artık dayanamıyor. Başından çıkardığı fesini eliyle dişleriyle parça parça ettikten sonra al bunu diye başlayarak ve hakaretler de ederek kurban Oseb'in suratına fırlatıyor, geminin bir başka tarafına gidiyor. Sultan Hamid zamanında yaşamış taklitleriyle, mimikleriyle, karnından konuşmasıyla ve hoş sohbetiyle meşhur ve meclislerin vazgeçilmez aranan efendim unsurlarından Kurban Oseb vardı. Kurban Oseb'in çok şirret geçimsiz bir de karısı vardı efendim. Sık sık kavga ederlerdi ve bu arada biçare adamcağız kavgaların çoğundan başı gözü yarılmış olarak çıkardı. Bir defasında bu kadın ağır bir hastalığa yakalandı, aylarca yorgan döşek yattı. Bir gün tanıdıklarından birisi onu evinden çıkarken gördü. senin hanım nasıl oldu Osep Efendi diye sordu. Hamdolsun iyileşti efendim diye cevap verdi Osep Efendi. Sonra da bir sargıyla bağlı olan sol gözünü işaret etti. Bak iyileştiğinin en kat'i emarelerinden birisi işte burada dedi. Bir başka defa bir başka arkadaşı Kurban Osep'i daha berbat bir halde görüyor. Yüzü gözü şişler içinde, başı yine sarılı, bir kolu da askıda. Arkadaşı olup biteni tahmin ediyor ama yine de soruyor. Ne o yahu diyor, merdivenden falan mı düştün diyor. Hayır diyor, bizimkiyle yine biraz hırlaştık da ondan diyor. Her tarafın diyor, yara bere içinde, kırık içinde, hanımın da kırığı var mı diyor. Evet diyor, 4 tane porselen tabak ve bir şemsiyesi kırıldı diyor. Bir akşam Kurban Osep ve arkadaşları direkler arasındaki tiyatrolardan birine gidiyorlar. Seyirci az olunca sanatçılar da biraz neşesiz oluyorlar artistler ve oyunu baştan savma oynuyorlar. Son perde kapandıktan sonra dışarı çıkılıyor, veznecilere doğru yürüyor arkadaşlarıyla beraber Kurban Osep. Arkalarından birisi böylesine saçma sapan baştan savma oyun görmedim diyor. Bir başkası da onu tasdik ediyor. Evet diyor, zaten konusu da pek basit, sudan bir şeydi diyor. Üçüncüsü de dekor kostüm diye de bir şey yoktu. Hem hiç masrafa girmez, iyi hazırlanmaz, iyi oyun seçip iyi oynamazlar. Hem de seyirci yok diye yakınıp işi ucundan kenarından tutarlar diyor. Bu tenkitlere Kurban Osep katılmıyor. Ona sen ne dersin Osep Efendi? Oyun hakkında hiç fikrin yok mu diye soruyorlar. O da vallahi diyor, sizin görüşünüze ben katılıyorum. Yalnız oyunun bir sahnesi vardı ki o bölümü diyor tarifsiz bir zevkle seyrettim diyor. Allah Allah diyorlar ya, biz de seyrettik bu piyesi, bu oyunu ama böyle bir sahnenin hiç farkında olmadık. Hangisi o sahne diye soruyorlar. Kurban Osep diyor ki, hani koca rolünü oynayan adam öfkeden kendini kaybedip de Şirret karısını evire çevire dövüyordu ya, işte o sahneye bittim, bayıldım azizim diyor Kurban Osep. Sevgili dinleyiciler, bu haftada bize ve Hatıralar programına ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.